Ayrım 3. Sev verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 11. Bir marşın kelimeleri ki umudun ışığıdır, gücün ve direnişin. Bir marşın kelimeleri ki alında, göz üstünde, göğsün cevherinde beslenir. Bir marşın kelimeleri ki bileği bükülmez, ısrarı ölümsüzdür. Ona ses veren kuvvet, dalın yıldıza değdiği yerde bir tomurcuk gibi irileşir. Nihat Behram. Artık dergilere yazılar yazmaya da başlamıştı. Öğrencilik dönemimiz boyunca sırayla Forum, Ant, Türk Solu, Aydınlık, Sosyalist gibi dergilerde yazıları çıktı. FKF'nin tarihinde önemli bir yeri olan ve ilk kez gençlik içindeki görüşlerin ayrılıklar olarak ortaya çıktığı ikinci kurultayına İBO'da Çapa'dan delege olarak gelmişti. Artık o devrimci eylemler içinde sivrilen isimlerden birisiydi. 1968-1969 öğrenim yılı daha da yoğun olaylarla başladı. Gerek sol düşünce içindeki farklı çizgilerin tartışılması, gerek üniversitelerde boyutları gittikçe büyüyen demokratik mücadele açısından bu dönemin gerilimi oldukça yükselmişti. İBO ve arkadaşları Çapa'da yoğun bir çalışma içindeydiler. İBO bir yandan arkadaşlarını sürekli olarak eylem içinde tutmaya çalışıyor, bir yandan sürekli okumalarına ön ayak oluyordu. Böylece hem eylemin sıcaklığında pişeceklerini hem de sosyalizmin bilmiyle donandıkça çelikleşeceklerini söylüyordu. Karşısındaki güçler onu önlemek için her türden baskı yöntemlerine başvurmaya başlamışlardı. Sık sık gericilerin taşlı sopalı saldırılarına uğruyordu. Baskıcılar tarafından okulda gerici şeriatçı unsurlar da palazlandırılmıştı. İBO, 29 Ekim ve 10 Kasım günlerinde FKF'nin Çapa'da dağıtılacak bildirilerini hazırladı. Bizzat yazdı ve dağıtımında görev aldı. Bu olay üstüne okul disiplin kurulu yine toplandı. Okul müdürü, sağ çevreleri yakınlığıyla tanınan ve bakanlık müfettişliğinden Çapa'ya atanmış olan Ayhan Doğan'dı. Okulda FKF'nin kurucuları disiplin kurulu kararıyla cezalandırıldılar. Yatılı öğrencilik hakları ellerinden alındı. İBO ve arkadaşları bu cezaya karşı direneceklerini ve haklarında alınan karara uymayacaklarını açıkladılar. Okulun gerici şeriatçı ve faşist unsurları dışarıdan da takviye alarak okul önünde toplandılar. Ve başta İBO olmak üzere devrimci öğrencilerin okula girememesi için hazırlığa başladılar. İBO ve arkadaşları gericilerin gözdağına boyun eğmedi. Onlarla kıyasıya bir çatışmaya girdiler. Şeriatçılar ilk kez bu olayda silah kullandılar. Şefik adlı gerici bir öğrenci devrimcilere karşı silahını ateşledi. Bu kavgada birçok öğrenci yaralandı. İBO zincir ve sopalarla ağır şekilde yaralanmasına karşın eğilmedi ve şeriatçıları püskürttüler. Ardından okul müdürü polis birliklerini çağırdı. Devrimciler okuldan çıkarıldı. Her biri yoksul ailelerden gelen devrimci öğrencilerin yurtlarından atılmış olmaları hayatlarında önemli bir sorun doğurmuştu. İBO, okuldan atılan arkadaşlar arasında moral bozuklukları ve çözülmelerle sürekli mücadele etti. Onlara olayların Türkiye'nin genel yapısıyla ilgili siyasi özünü anlattı. Arkadaşlarının düşüncelerinde devrimci yanın küçük burjuva yana baskın gelmesine çalıştı. Kazanmak için yenilgilerde yıkılmamak gerekiyor diyordu. Okul içinde kalabilen bir kısım yurtsever ve ilerici öğrenci, okuldan atılan arkadaşlarına karşı bu dönemde büyük bir dayanışma örneği sundular. Gizli gizli yemekhaneden, yatakhaneden yaralanmalarına yardımcı oldular. Gerektiğinde onlara yemek taşıdılar, yataklarını bölüştüler. Ali Kaypakkaya, oğlunun okuldan uzaklaştırıldığını duymuş ve oldukça üzülmüştü. Onun tez elden okulunu bitirmesini istiyordu. İBO'yu çok zor koşullarda, yoksulluk içinde, dişinden tırnağından arttırıp büyütmüştü. Kalkıp İstanbul'a geldi, oğluyla konuşacak, onu ikna etmeye çalışacaktı. Bir tanıdığı vardı. Sözü geçer diye bildiği bir kişi, eski DP il başkanlarından Şevki Bey diye birisi. Şimdi ambarcılık yapıyordu. Ali Kaypakkaya varıp onu buldu. Olanı biteni, İBO'nun başındaki belayı anlattı bir bir. Şevki Bey, ben bu işi hallederim. Ancak bir şartla dedi. Senin oğlan, şimdiye kadar yaptıklarıma pişmanım. Artık uslu bir talebe olacağım. hiçbir şeye karışmayacağım, okul idaresi ve Türkiye idaresi hakkında konuşmayacağım diye bir yazı yazsın ve altını imzalasın, al getir bana. Ali Kaypakkaya, İbrahim'in huyunu biliyordu. Yine de gidip, oğlum, hal böyle böyle diye anlatmıştı. Bak oğlum demişti, biz yoksul bir aileyiz. Bir ipliğimizi çekseler, yamalarımız dökülecek. Şevki Bey söz verdi. Ben bu kararları öldürürüm dedi. Gel dön bu işten. İbo, babasına oldum olası sonsuz bir saygı duyuyordu. O hiçbir zaman kendisi yüzünden incinsini istemezdi. Babasının böyle konuşması, kendisinden böyle dileklerde bulunması karşısında bir ara sustu ve duygusunu yatıştırdıktan sonra "Baba," dedi. "Sana bir itirazım yok benim. Yoksulluğun benim içimde en büyük acı. Ama tıpkı senin gibi bütün halk böyle. Yoksul, bin beteri var üstelik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Üzerinde silahın varsa çek beni vur. Elimi kaldırmayacağım. Ama düşüncelerimden dönmemi isteme benden." Ali Kaypakkaya ne kadar direttiyse de İbo'yu yumuşatamadı. "Neden kendinizi bir kurşuna hedef ediyorsunuz?" diyordu. "Bak ne yiğit arkadaşların namlu ağzına düşüp gidiyor." İbo babasına en ufak bir kırıcı söz söylemeden sabırla ve her seferinde ayrı ayrı can yerinden örneklerle anlatıyor, onu aydınlatmaya çalışıyordu. Ali Kaypakkaya'nın böylesi çok konuşması vardı böyle. İbo halktan insanlarla konuşurken her sözüne büyük bir özen gösteriyordu. İyi niyetli hataları eleştirirken asla kırıcı olmuyordu. Babası onunla konuşurken bu kez içten içe kendini haksızlığı savunan bir kişi olarak görüyor ve günah işliyormuş gibi bir duyguyla burkuluyordu. Sonunda susuyor ve sadece ondan bir şeyler öğrenebilmek için İbo'yu dinliyordu. İbo okuldan uzaklaştırıldıktan sonra bir otelde çalıştı. Sonra patronla kavga edip ayrıldı. Bir süre öğrencilere matematik dersi verdi. Karnını doyuracak kadar bir parayı kazanınca gerisini aldırmıyor, enerji ve zamanını devrimi mücadeleye ayırıyordu. Bir ara köyde aleyhine dedikodular yaygınlaştığını duymuş, doğru köyüne dönmüştü. Bazı gerici unsurlar, İbo'nun adı olaylara karışınca onun devleti yıkmak için hazırlık içinde olduğunu söylüyorlardı. İbo bir süre çevre köyleri dolaştı. Köylülerle dertleşti, sorunlarını dinledi. Hayatlarındaki acıların gerçek özünü gösterdi. Çözüm yollarını anlattı. Öneriler iletti. Uzun geceler boyu onlarla konuşuyor. Son zamanlarda iktidarın bu işi zora döktüğünü söylüyor. Kavgada vurulan arkadaşlarının hayatlarını anlatıyordu. Her gittiği yerde sevgiyle karşılanıyor. Oradan ayrılırken kendi topraklarından yetişme bu yiğidi sevgiyle uğurluyorlardı. İbo köylülerle konuşurken sorunları hiç kavalaştırmıyor. Hiçbir zaman hiç kimseye boş söz vermiyordu. Yapabileceklerini nasıl anlatıyorsa, yapamayacaklarını da aynı içtenlikle belirtiyordu. Onu bu niteliği çevresinde kendisine güveni iyice pekiştiriyordu. Dolaştığı köylerin bütün özellikleri hakkında bilgiliydi. Gerek giyinişi, oturup kalkışı, gelenek ve göreneklere saygısı, gerekse dili, konuşması açısından İbo ile köylüler arasında çelişki yoktu. Bu ölçülere özellikle özen gösteriyordu. Köylülere dışarıdan bir insan değil, kendilerinden biri olduğunu, onların sorunlarını kendi sorunu bildiğini, içten davranışlarıyla hemen hissettiriyordu. Köylüler onda acılarının ve sevinçlerinin elle tutulur, gözle görülür, kulakla duyulur şeklini yaşıyordu. Saz çalıyor, birlikte türkü söylüyor, düğünlerinde halk oyunları oynuyordu. Türkülere ve halk oyunlarına çocukluğundan beri ilgi duymaktaydı. Çevre köylerden kendi evlerine döndüğünde kapanıyor, gecenin aydınlığa değen saatlerine kadar ölü ışık altında sürekli okuyordu. Fırsat buldukça babasına da romanlardan bölümler okuyor, başka ülkelerin devrimlerinden yaşanmış olaylar anlatıyordu. 1968-1969 dönemi gençliğin belli aktif unsurlarının bir yanıyla işçi ve köylü kesimleriyle ilişkiler kurmaya başladığı bir dönemdi. Gençlik eylemlerinde ilk şehitler veriliyor, faşizm gün be gün yeni yöntemlerle azgınlaşıyor, devrimci örgütlenme çabaları böyle bir ortamda yeni boyutlara varıyor, bir yandan ilerici devrimci unsurlar yükselen işçi ve köylü hareketlerine karışıyordu. İbo, 6. Filo ve Kanlı Pazar gibi olaylarda önde yürüyen devrimcilerden biri olduğu gibi o dönemde fabrikalarda ve köylerde çalışan sayılı devrimcilerden de biriydi. 1969-1970 döneminde artık İbo öğrenci gençlik arasında az görülür olmuştu. Genellikle Türk Solu dergisine işçi ve köylü eylemleriyle ilgili haber ve yazılar yazıyor, sürekli olarak kitle eylemlerine koşuyordu. Dergide olduğu zamanlarda her işi yükleniyor, gönüllü olarak çalışıyor, nöbet tutuyor, pul yapıştırıyor, dergi katılıyordu. Okuldan çıkarılmalarıyla ilgili işlemi Danıştay haksız bulmuş ve kararı bozmuştu. Atılan öğrencilerin geri alınması gerekiyordu. Okul yönetimi sadece İbrahim için bu kararı uygulamadı. Okulda İbo ile ilgili bir toplantı yapıldığı söylendi. Toplantıya Ahmet Kabaklı, Nihat Sami Banarlı ve ırkçı çevrelere yakınlığıyla tanınan İbrahim Keseoğlu'nun katıldığı duyuldu. AP'li Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in de toplantıya katılanlar arasında olduğu söyleniyordu. Atılan 9 öğrenci okula alınmış, İbo alınmamıştı. Beni baskınlar götürür. Gerillanın şah damarı halkıma. Korkunç ve soylu bir tutkudur dayatma. Yalnız bu kadar da değil. Yarın hayali gibi üstelik. Nazlıdır, usuldur, ince, bilgedir. Biz ki ustasıyız vatan sevmenin. Umut, saklımızda ölümsüz bayrak, kırmızı kırmızı dalga dalgadır. Ahmet Arif. 1970, nice yiğit gencin ardı ardına düştüğü, devrimcilerin baskı, şiddet ve vahşete karşın canları ağzında direnip çalıştıkları bir yıldı. Saflardaki bölünmeler de giderek netlik kazanmaya başlamıştı. İbo bu dönemde özellikle revizyonizm üzerinde düşünüyor, arkadaşlarıyla tartışıyor, onlara revizyonizmi iyi öğrenmelerini söylüyor, düşmana olduğu gibi revizyonistlere karşı da aktif mücadele öneriyordu. Bu dönemde İbo polisçe iki kez yakalanmış ve ikisine de feci şekilde dövülmüştü. Birinde tutuklanmış ve bir aya yakın tutuklu kalmıştı. Kırda ve kentlerde, köy ve fabrikalarda kitlelerin mücadele ruhunun yükseldiği bu yılda birçok kitle eylemi olmaktaydı. Bir keresinde Trakya'da Değirmen Köyü'nün yoksul köylüleri ayaklanmıştı. Topraklarını gasp eden ağalarının elinden kendi topraklarını geri almışlardı. İbo da orada, köylülerin arasındaydı. Bileği bükülmez bir devrimci daha vardı Değirmen Köyü'ndeki devrimciler arasında. Cihan Alptekin. Cihan ve İbo, orada kitleyle kaynaşmanın, kitlelerin eylemlerini yönlendirmenin, ona öncülük etmenin şanlı örneklerinden birini verdiler. Köylüler kendilerini kandırmaya, nutuk çekmeye gelen yüksek görevlileri dinlemiyorlardı bile. Onlarla köy meydanında köy halkıyla İbo ve Cihan konuşuyordu. Köylüler ikisini de halkın gerçek evlatlar olarak bağırlarına basmış, onların şahsında devrimcilere karşı sevgi ve güvenleri çirikleşmişti. Görevliler ilkin bu iki genç insanı jandarmaya yakalatmak istemiş, fakat karşılarında köylülerin direniş hazırlığını ve bu iki genç yakalanırsa karşı koyacaklarını görüp bundan vazgeçmek zorunda kalmışlardı. Köylüler devrimcilere açıkça sahip çıkmış ve onları teslim etmeyeceklerini söylüyorlardı. Bu kez dönüş yolunda pusu kuruldu. İbo ve Cihan'ı yakaladılar, işkenceden geçirdiler. Onlarsa daha da bilenmiş olarak çıktılar kollarının, göğüslerinin çiğnendiği işkence odalarından. Gün günü kovaladıkça kitlelerdeki sosyal ekonomik huzursuzluk da gitgide yoğunlaştı. Siyasal demokratik kitle hareketlerine dönüştü. Ve kitlelerin yükselen mücadelesi 15-16 Haziran'da sokaklarda şekillendi. Şehrin dört bir yanında kitlelerin dalgalandığı bu günlerde İbo da işçiler arasında ve onlardan birisiydi. Küçük komiteler oluşturmuştu. Gece sabahlara kadar bildiri basıyor, gündüz şehirlerde dövüşün en yoğun yaşandığı yere koşuyordu. İşçilerle kol kola barikatlardan geçiyordu. Aylardır işçiler arasında oluşu, onun mücadelesi içinde işçi sınıfının en yürekli kesimleri tarafından tanınıp sevilmesini sağlamıştı. Yüzlerce işçi kardeşleri gibi tanıyordu İbo'yu. Demir döküm fabrikası, Sungurlar, Horoz Çivi, Pertrix, Ege Sanayi, EAS Akü, Gıslavet, Gamak, Singer, Derbi işçileri bu yiğit genci yakından tanıyor ve kendilerinden biri olarak seviyorlardı. Her bir fabrikada işçilerin haklı mücadelesinde İbo'nun teri ve enerjisi vardı. 1971 başlarında Çorum ve köylerinde araştırma çalışmalarına çıktı. Bu bölge ve köyleriyle ilgili olarak uzun bir zamandır çalışma tasarlıyordu. Onun Çorum köylerine doğru yola çıkışı, aynı zamanda Türkiye'de açık faşizmin tezgahlandığı günlere denk geldi. Emperyalizm, kitlelerin yükselen mücadelesini, geniş halk yığınlarının yaşadığı huzursuzluğu kan ve ateşle bastırmanın pususuna yatmıştı. Böylece mücadelenin ileri unsurları da yok edilecekti. Faşistler kollarını sıvadılar derken sıkı yönetim ilan edildi. Fabrikalarda grevler, köylerde kitle eylemleri, mitingler, yürüyüşler yasaklandı. Bütün devrimci dergiler, demokratik kitle örgütleri kapatıldı. Basına sansür kondu, devrimci avına başlandı. İlk elde binlerce yurtseverin devrimcinin evi basıldı. Birçoğu tutuklandı. Onlarcası katledildi. Korkaklar, yılgınlar sindi. İşçi sınıfının güçlü siyasal kitle örgütü olmayışı, yokluğunu kitleler üstünde acıyla hissettirdi. Birçok devrimci Anadolu'nun çeşitli bölgelerine dağıldı. İbo, bir hayat yoldaşıyla 3 aydır Çorum yöresindeydi. Bu bölgedeki uzun süreli çalışmaları sonucunda Çorum ilinde sınıfların tahlili konusunda bir inceleme hazırladı. Canlı gözlemlerini yazıya dönüştürdü. Sıkı yönetimle birlikte tekrar çekildiği bu bölgede arkadaşıyla birlikte sürekli okuyup çalıştılar. Bir yanda da yöredeki köyleri dolaşıp gelişen olayların gerçek yüzünü anlattılar. Zaman zaman diğer bölgedeki arkadaşlarıyla ilişki kuruyor, bilgi alıp bilgi veriyor, kafasında yeni bir örgütlenme tasarısı geliştiriyordu. Sonra bu bölgeden ayrılmaya karar verdi İbo. Bölgeden Anadolu'nun bir başka kesimine ayrılacağı gün babasının evindeydi. Ayağında bir lastik, üstü başı alabildiğine yoksul, koltuğunun altında bir paket vardı. Ali Kaypakkaya, "Gel oğlum, teslim ol. Seni bir kurşuna kurban edecekler. Bak niceleri vuruldu," diyor ve İbo'yu ikna etmeye çalışıyordu. İbo ise, "Ölenler de senin oğlun," diyerek babasına kendisi için üzülmemesi gerektiğini anlatıyor, halka bağlılığın kendisi için canından daha değerli olduğunu söylüyordu. Ali Kaypakkaya bir ara İbo'yu yakalatmayı geçirdi aklından. Oğlu ölmesin istiyordu. Onun nice gözü pek, karşısındakilerin ise nice kalabalık olduğunu, hangi yöntemlere başvurduklarını biliyordu. Sonra, "Çevirdiklerinde direnir de oğlumu kendi ellerimle öldürtmüş olurum," diye düşünüp vazgeçti İbo'yu yakalatma tasarısından. İbo ayrılmak üzereydi. Son olarak babasından bir adres sormuştu. Yine her zamanki gibi şakacıl ve uysaldı. Babasının zayıflığına üzüldüğünü görünce, "Bir savaşta bir komutan, keşke fare kadar olsam da her deliğe girebilsem," dermiş diye bir fıkra anlatmış, havayı olgun bir biçimde üzüntüden neşeye çevirmişti. İbo ayrılıp çıkacakken Ali Kaypakkaya ona parası olup olmadığını sormuştu. İbo, "Yeteri kadar param var," demişti. Babası bu yanıtla ikna olmamış, oğlunun üstünü aramıştı. İbo'nun ceplerinden sadece 10 lira çıkmıştı. Ali Kaypakkaya hemen evden ayrılmış, komşularından 100 lira borç alarak dönmüştü. Babası öyle koştururken İbo dalgın ve hüzünlü bir bakışla onu izlemiş, sonra vedalaşıp kapının eşiğinden sessizce sıyrılıp gitmişti. İbo bu ayrılışından 24 Ocak 1973'e dek zaman zaman İstanbul ve Ankara'ya uğramakla birlikte genel olarak Tunceli, Malatya, Antep yörelerinde, Silvan, Nazmiye, Kürecik ilçelerinde, Haydaranlarda, Nurhaklarda, Düzgün Dağlarında, yaylalarda, köylerde dolaştı durdu. Gün 24 saat karış karış dolaştı. Konuştu, dert dinledi, dertleşti. En büyük amacı örgütlü bir güçle halkın derdine söz olabilmekti. Yakın yoldaş çevresini Anadolu'nun özellikle Güneydoğu bölgelerinde görevlendirip çalışma merkezlerine yolladı. Sürekli olarak onların çalışma bölgelerini dolaştı. Zaman zaman ise yeni kadrolar devşirmek ve yönlendirmek için İstanbul'a döndü. Bir süre sonra kendisine yerleşim ve çalışma alanı olarak Malatya bölgesini seçti. Aylarca bu bölgede köy çalışmaları yaptı. Çalışmalarında kitlelerin ileri unsurlarıyla birleşmeye özen gösteriyordu. Geziyor, çeşitli bölgelere yerleştirdiği yoldaşlarını denetliyor, onların çalışma raporlarını dinliyor ve yönlendiriyordu. İbo, o yılın güzünü Malatya köylerinde geçirdi. Akşam basınca yola çıkıyor, köyleri ev ev dolaşıyordu. Onlar dertlerini can kulağıyla dinleyen bu gence bir anda ısınıyorlardı. Kısa bir süre içinde İbo'ya alışıyorlar ve uzun uzun konuşuyorlardı. İbo, dolaştığı köylerde zengin köylülerin devrimciliğini her zaman ihtiyatla karşılıyordu. Halkı hor gören zengin köylülere ise özellikle soğuk davranıyordu. Artık İbo'nun kişiliğinde bütün davranışları yapmacıksızdı. Her şeyi bir halk bilgini olmanın ölçüsünde doğal bir görünümdeydi. Çok konuşan birisini bile sabırla dinler fakat verdiği bilgileri fazla önemsemezdi. Orta köylülere her gün nasıl yoksullaştıklarını kendi hayatlarındaki örnekleriyle anlattırıyor, sonra nedenlerini açıklayıp onları eğitiyordu. Daha çok yoksul köylülerle ilişki kuruyor, bilgiyi onlardan alıyor, en fazla yoksul köylüleri önemsiyor, onların verdiği bilgilere güven duyuyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 21.